Ayrım 23. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 235. Renkli ofis nesnelerinin içinde beklerken Gaye'yi düşünüyordum. Havaalanında uzaktan izlemiştim gidişlerini. Check-in kuyruğunda birbirlerine dayanarak sıra beklemiş. Sonra da sessizce pasaporttan geçmişlerdi. Onları uğurlayan kimse yoktu. Bu bir film olsaydı Gaye son bir kez ardına bakar. Yüzlerce insan içinden beni görür ve tuzdan bir heykele dönüşürdü. Ama bakmadı. Artık başka bir hayata adım atıyordu. Ve geçmişte yaşananların bu yeni hayatına sızmasına izin vermek istemiyordu. Başka da bir seçeneği de yoktu galiba. O gün acı gerçeği öğrenmiş olan İzzet'i, Gaye'nin evinde bırakıp çıktığımda birden hafiflemiş olduğumu hissetmiştim. Teşvikiye'den yürüye yürüye Beşiktaş'a inmiş. Amaçsızca bir motora binip Üsküdar'a geçmiştim. Hava serin olmasına rağmen deniz tutmasın diye dışarıda oturup sigara içerek hayatın tadını çıkarmaya çalışmıştım. İnsanlara bakmıştım. Milyonlarca hayat vardı dışarıda. Uzaktan birbirlerine benziyorlardı ama yeterince dikkat edince her birinin diğerinden farklı olduğu anlaşılıyordu. Her biri ayrı renkte bir kapıydı. Açması zordu belki ama hepsi de açılmayı bekliyorlardı. Benim gibi. Gaye'nin tercihini anlamıştım. İzzet'i terk etmesi mümkün değildi. Onu bu durumda bırakamazdı. Ben zamansız bir şekilde karşısına çıkmıştım. Bir gecelik bir şeydim. Belki de aşkın yoğunluğu süresiyle ters orantılıydı. Ya da aşkın tamamını taraflardan biri yüklenince daha yoğun hissediliyordu. Bu müthiş buluşlarımı eve gider gitmez küçük kartlardan birine yazıp Bay Kartotex'in aşk maddesine ekleyecektim. Daha bir sürü şey yapacaktım. Minyatür deniz yolculuğu sırasında daha ne kararlar almıştım. Ertesi sabah İzzet'in telefonuyla uyanmasam bu olumlu atmosfer ne kadar sürerdi bilmiyorum. Git ve hemen gazeteleri al diyordu televizyondaki. Ertesi sabah İzzet'in telefonuyla uyanmasam bu olumlu atmosfer ne kadar sürerdi bilmiyorum. Git ve hemen gazeteleri al diyordu telefondaki İzzet. Rezalet, skandal. Cevdet Bey hastanedeydi. Yoğun bakıma alınmıştı. Beyin kanaması demiş doktorlar. Durumu kritikti. Gazetelerin üçüncü sayfaları o gün Cevdet Bey'in trajedisine ayrılmıştı. Bir tanesi olayı tamamen Cevdet Bey cephesinden veriyordu. İş yerinde çalışan kızlardan biri, intihar ettikten sonra ilişkide bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınışı. Daha sonra yapılan tıbbi testler neticesinde doğuştan kısır olduğunun anlaşılması. 36 yaşındaki üst düzey yönetici konumunda çalışan oğlunun gerçek babası olmadığının ortaya çıkışı bir bir anlatılıyordu. Gazetelerin her biri olayın bir bölümünü öne çıkarmıştı. Örneğin bir tanesi geçmişten gelen ihanet başlığını atmıştı. Olayın İzzet'in annesiyle ilgili kısmını düşünüyorlardı. Yıllar önce ölmüş kadının gizli aşığı kimdi? Talihsiz babanın oğlu şimdi ne yapacaktı? Hukuk ne diyordu? Bir başka gazete olayın bu yönünü atlamış. Ayşe Solmaz'ın hikayesinin peşine düşmüştü. Aile içi taciz başlığı altında olayın iç yüzünün anlatıldığı satırları şaşkınlık doğurdum. Benim için de yeni bir gelişmeydi bu. Soruşturma sonunda Ayşe Solmaz'ın karnında taşıdığı bebeğin babasının yıllardır genç kadına rahat vermeyen öz amcası olduğu ortaya çıkmıştı. Amca Hasan Solmaz suçunu itiraf etmişti. Yüzünü kaplayan amcanın ağzından yazılmış cümle resim altı olmuştu. Onu seviyordum, her zaman seveceğim. İzzet'i ilk gördüğünde acıdığı adam bu olmalıydı. Bu haberlerin hepsinde de nüfus kağıdından büyütülmüş, aynı vesikalık Ayşe Solmaz fotoğrafı, karanlık geleceğe kuşkuyla bakıyordu. İlk kez üçüncü sayfa trajedilerinden birinin bu kadar yakınında olduğum için çok garip hissediyordum kendimi. Hep uzağında bir yabancı gibi yaşadığımı sandığım insanlardan biriydim işte. İlk duygu buydu. Ancak biraz düşündüğümde, o insanların da benim gibi anlam vermekte zorlandıkları hayatın içinde yapayalnız olduklarını fark ettim. Takım tutan, oy veren, bayramlaşan, namaz kılan, düğün dernek evlenen, birbirlerine sarılan insanlardan oluştuğunu sandığım toplum da aslında benim gibi insanlardan oluşuyordu. Başlarına gelen olayların anlamlarını kavrayamadan, üst üste hatalar yaparak yaşayıp giden yalnızlar ordusu. Gazeteleri bırakıp yola çıktığımda İzzetleri düşünüyordum. İzzet'in durumu korkunçtu. Bu yaşında babasının gerçek babası olmadığını öğrenmişti. Bir melek tasviri gibi ipince gülümseyen annesinin adının lekelenmesi de aynı ana rastlıyordu. Belli ki Cevdet Bey de bu acı gerçeği yeni öğrenmişti. Onun için çok daha kötü olmalıydı durum. Yıllardır fotoğraflarının gölgesinde yaşadığı ölmüş karısının ihanetini öğrenmişti. Tüm hayatı kocaman bir yalandan ibaretti. Cevdet Bey önce yüz kızartıcı bir suçla itham edilmişti. Ardından masumiyeti kanıtlanmıştı, evet. Ama masumluğun ötesine geçmiş, bir kurbana dönüşmüştü. Hastaneye giderken gözümün önüne bu iki talihsiz insanın beraber yaptıkları araba yolculuğu geliyordu. Cevdet Bey direksiyonda biraz sonra balık pazarına uğrama planları yaparken, Ayşe Solmaz kendini asabilmek için cesaret topluyor olmalıydı. Yaşamlarının birbirine nasıl bağlanmış olduğundan habersiz, meçhul bir geleceğe doğru gidiyorlardı. Biz ise o sırada İzzet'le metroda kucaklaşıyor olmalıydık. Belki de ben henüz Z'den çıkmamıştım. İzzet'i hastanede bulduğumda iyi değildi. Yanında Gaye vardı ama yine de çok kötü görünüyordu. Tansiyonu yükselmişti. Doktorlar ona da bir oda açmışlardı. Cevdet Bey yoğun bakımda olduğu için yanına kimse alınmıyordu zaten. Odaya girdiğimde Gaye hemen ayağa fırlayıp beni dışarı çıkardı. Koridorda fısıltıyla konuşurken bakışlarımı kalın gümüş bileziğinden alamıyordum. Gözlerine bakacak gücüm yoktu. Filmlerin makaraları karışmıştı. O müzikal sahneler artık başka bir filmin içindeydi. Bu o film değildi. Oyuncular aynıydı ama o film başrol oyuncularından bazıları, örneğin ben, bu filmde yardımcı erkek oyuncu olmuştum. Yardımcı olmak dışında bir seçeneğim yoktu. Şimdi sakinleştirici verdik. Uyutmaya çalışıyoruz. Önder, her şey kontrolden çıktı. Çok kötü oldu. Gazeteleri gördün değil mi? Hepsini dava etmek lazım. Hepsini. İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar. Şu hale bak. Adamcağız gazetelerden öğrendi durumu. İnanmadı. Avukatı buldu, ona sordu. Çırpındı. Son dakikaya kadar inanmadı. Şimdi ayılsa yine kimse inandıramaz onu. Sonra tansiyonu 22'ye fırlamış. Beyinde bir damar çatlamış. Durumu ağır galiba. Beyin sapına yakın bir yer. Yani ölebilir ya da bitkisel hayata geçebilir. O anda İzzet için samimiyetle üzüldüm. Onca şeyden sonra bir de makineye bağlı bir bitkiye dönüşmüş, öz babası olmadığını henüz öğrendiği bir adamın ölüm kararını vermek zorunda kalabilirdi. Bu kadarı fazlaydı. Aslında ben durumu idare ediyordum. Olayın kendisi kadar gazetelere düşmüş olmak, her şeyin ortaya çıkması İzzet'i yıktı. Geleceğinin bittiğini düşünüyor. O anda Gaye'ye sarılmak istiyordum. Saatlerde çıplaklığını okşadığım kadının yarım metre ötemde durması ve benim ona dokunamıyor oluşum içimi kavuruyordu. İç karanlığımda cehennem rüzgarları esiyordu. Yanında daha fazla kalamazdım. Bir şey daha. Gaye kolumdan tutup beni durdurdu. Önüne baktı. O gece, yaşananlar bir daha tekrar etmeyecek. Biliyorsun değil mi? Tek bir andı. O anda öyle çok şey söyleyebilirdim ki. Aşkın zamansız, karanlık ve zor bir şey olduğunu. Uğruna mücadele etmeyenlerin zaten aşkla karşılaşmamış olduklarını. Bir sürü şey. Hepsi de aklımdan geçiyordu. Ancak yüzüme alaycı bir ifade vererek umursamaz bir sesle cevapladım. Hangi geceyi? Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Sen de biraz dinlen istersen. Gayenin o anda gözleri doldu. Bu hoşuma gitmişti. Evet, istediğim buydu. Onun üzerinde bana dair bir acıydı görmek istediğim. Biraz kan, biraz gözyaşı. Kollarımı alıp teskin etmeye devam ettim. Şşt, düzelecek, her şey yoluna girecek. Bir ay sonra bu olayı kimse hatırlamayacak, inan. İzzet de kendini toparlar. Büyütülecek bir şey yok. Cevdet amca, onun babası. Yıllardır tanıyorum ben onları. Testler falan hikaye. Onu yatıştırırım ben. Sen de üzülme. Onun sana asıl bugünlerde ihtiyacı var. Gaye ağladıkça ben bıçağımı derinlere saplıyordum. O geceye dair en ufak bir şey çıkmayacaktı ağzımdan. Sadece İzzet'le onun mutluluğunu düşünen bir dost. Başka ne yapabilirdim ki? Üstelik bu tavrı gitgide benimsiyordum. Sesimdeki kendine güven ve ancak Gaye'nin anlayabileceği alaycı ton kendimi daha güçlü hissettirmeme neden oluyordu. İyi gidiyordum. Bu hızla İzzet'i de yatıştırabilirdim. Ben içeri giriyorum. Sen de yüzünü yıka. Hadi. Gaye beklemediğim bir çıkış yaptı. Hiçbir şey anladığın yok. Aşk karanlık bir şeydir demiştin. Anlayabileceğini sanmıştım. Ama sen her şeyi sıradan insanlar gibi düşünüyormuşsun. Önder, aşka sahip olamazsın. Kimse olamaz. Bunu anlamıyor musun? O bizim üzerimizden geçer gider. Ne kadar şiddetliyse, geride bıraktığı enkaz o kadar büyük oluyor. Böyle bir şeyi taşıyamazsın. Taşıyamam. Gaye bitkin bir şekilde kollarımın arasından çıkıp gitti. O geceden sonraki her karşılaşmamız, büyük bir veda resminin farklı parçalarını oluşturuyordu. Arkasından bakarken bir daha buna benzer bir şey yaşayamayacağımı anlamıştım. Bu düşünce öyle bir güçle damarlarımda dolaştı ki ona doğru sendeledim. Kendimi tutmasam arkasından koşacak, filmin sonunu değiştirecektim. Ama bunu yapamazdım. Haklıydı, şaşkındım. O zamana kadar aşk uçucu ve zararsız bir şey sanan ben, şimdi dizlerim titreyerek omuzlarıma yüklenmiş bu ağırlığın altında ayakta durmaya çalışıyordum. İzzet, sakinleştiricilerin etkisiyle bulanık bir uykunun içindeydi. Yatağın kenarına oturdum. Gözlerin aralar gibi oldu. Sen misin Kel Mahmut? Kimi bekliyordun Noel Baba? Ağzımdan babalı bir esprinin çıktığını son anda fark ettim. Böyle başlayan bir konuşmanın sonu kötü bitiverdi. Durumu toplamak için konuşmaya başladım. Ne oldu oğlum? Kendini bırakma böyle. İzzet sakinleştiricinin verdiği şizofrenik bir gülümsemeyle bilgece konuşmaya başladı. Ben bırakmadım kendimi. Hayat bıraktı. Zavallı babam ölecek biliyorsun. Belki de çoktan öldü. Haberi duyduğunda eve dönemezdi zaten. Onunla karşılaşamazdı. Tüm gücümü toplayıp İzzet'e çıkışmaya başladım. Saçmalıyorsun İzzet. Gerçekten. O senin baban. Yukarıda hasta yatıyor ve sana ihtiyacı var. Bu test sırvalıklarını bir kenara bırak ve toparlan. Geçmişi karıştırma. Bu kimseye bir yarar getirmez. Onca zaman geçmiş aradan. Günahlar zaman aşımına uğrar mı Önder? Suçlar belki ama günahlar. Babama günah değil mi Önder? Yazık oldu. Söyleyecek bir şey yoktu. Önder, benim için bir şey yapmanı istiyorum. Anahtarları al eve git. O kadının resimlerini yok et. Tamam mı? İçinden yükselen nefret dalgasıyla boğulur gibi ağlamaya başladı. Bu tablo karşısında benim de kendime güvenimden eser kalmamıştım. Gaye de benim gibi hissetmiş olmalıydı. Dışarıda ona daha farklı davranabilirdim diye düşünerek pişman oldum. Saçmalama İzzet, sen kendine gel, bakarız. Elimi sıkıca tuttu. Lütfen Önder, bana söz ver, bunu yap lütfen. Başka türlü o eve dönemem. Babam hiç dönemez. Tamam, hallederim. Sen hızla toparlanmaya bak, haydi. O sırada kapı tıklandı. Kalkıp açtığımda Gaye'nin donuk bir ifadeyle durduğunu gördüm. Dışarı çıktım. Ne oldu Gaye? Gaye susuyordu. Hayalet görmüş gibiydi. Ölmüş. Hepsi buydu demek. Cevdet Bey hepimizin günahlarını yüklenip gitmişti sanki. Gözlerim doldu. Belli ki Gaye de en az benim kadar acı çekiyordu. Aslında onun durumu, yapmak zorunda olduğu seçim, benimkinden çok daha korkunçtu. Gerçekten. Bu kadarını hak etmek için ne yapmıştık? Kutsal kitabın sayfaları, bu işe karıştırmış olduğumuz için cezalandırıldığımızı bile düşündüm çaresizlikten. Ona sarıldım. Gürültüyle ağlıyordu. Hıçkırıklar arasında sadece benim anlayabileceğim sözler söylüyordu. Karanlık bir aşk istemiyorum diyordu. Aydınlık bir gelecek, normal bir hayat istiyorum. Elimden bir şeyler gelmiyordu. Kara veda sahnesi. Ezberimde olsa Neşideler Neşidesini okurdum kulağına. Ama tam o sırada arkamda kapının açıldığını ve İzzet'in kabus görmüş bir çocuk gibi büyük gözlerle bize baktığını fark ettim. Bir metrekarelik alanda üçümüz sıkışıp kalmıştık. Ne oldu diye sordu ve cevabı beklemeden durumu anladı. Sonrası gerçekten de zor zamanlardı. O nedenle de havalimanında arkalarına bile bakmadan pasaporttan geçip gideceklerdi. Ben onları, Gaye'yi gizlice yolcu ettikten sonra bunalımlı bir döneme girdim. Durmadan, dinlenmeden Gaye'yi düşünüyordum. O gece konuştuğumuz her şeyi, belleğimde ona ait her anı solmadan satır satır yazıyordum. Unutmak istemiyordum. Neşideler Neşidesini okuya okuya ezberledim. Ama yapmayı planladığım hiçbir şeyi yapamıyordum. Biri fişimi çekmişti. İkinci Hayatlar projesi öylece duruyordu. Aldığım ufak tefek notların dışında hiçbir şey yoktu elimde. Sonra aramadım. Çok bekledim ama aramadı. Belli ki Londra'ya yerleştikten sonra gerçekten de ikinci bir hayata başlamışlardı. Dönmeyeceklerdi. Gaye dönmeyecekti. Daha önce hiç var olmamışçasına yok olmuştu. Beni aşkın karanlığında yapayalnız bırakıp gitmişti. Buna inanmak istemiyordum ama gerçek buydu. Geceleri bu düşüncelerim yoğunlaşarak üzerime çöküyor. Ruhumu akıl dışı bir boşluğun içine hapsediyordu. Sonra nefret başladı. Bana bu kadar çok acı veren ve sonra çekip giden aşkımdan nefret etmeye başlamıştım. Yaşlı bir Kızılderili'nin dediği gibi. Aşk bekletilince zehre dönüşüyordu. O zaman gaye ile ilgili yazdığım sayfaları yakmak için elime aldım. Son bir kez okuyup yok edecektim. Ama aklıma başka bir çözüm geldi. Beni bu karanlık çamurun içinden çıkaracak bir çözüm. İkinci Hayatların ilk kitabı, İzzet'in hikayesi olacaktı. Başlangıçta bir hezeyan olduğunu sanmıştım. Ama yazmaya başlayınca bunun iyi geldiğini fark ettim. Kitabı bitirip Sed'e gönderdim. Gaye ile işim bitmişti. Ben de kendi ikinci hayatıma başlayabilirdim. Bir hafta sonra Zed'den aradılar. Emre Bey kitabı okuduğunu, benimle görüşmek istediğini söylüyordu. Kabul ettim. İçimi bir heyecan dalgası sarmıştı. İnsan yaşadıklarını ne kadar kolay satabiliyormuş diye sonradan şaşıracaktım. O anda sadece heyecanlıydım. İşte şimdi Zed'in renkli giriş salonunda Emre Bey'in randevusu için beklerken bunları düşünüyordum. Her bir kapısı farklı renklere boyanmış, modern ofislerin önünde bekliyordum. Kapılara bakıp içimden güldüm. Uzun bacaklı sekreter tüm dikkatini topuklu ayakkabılarının üzerinde durmaya harcadığı için zayıf bir sesle Emre Bey'in beni beklediğini haber verdi. Odasına girdiğimde açık sarı renkli gözlüğünün ardından gülümseyen Emre Bey dinamik bir şekilde ayağa kalkıp elimi sıktı. Sonra birlikte toplantı masasına geçtik. Önder Bey, kitabınızı okudum. Bazı şeyleri not aldım. İsterseniz birlikte üzerinden geçelim. Emre Bey, ilk karşılaştığımız gün üzerimde bıraktığı olumsuz izlenimi silmiş, işini ciddi yapan bir adam haline dönüşmüştü. Belki de birazdan yazdıklarım üzerine konuşacağı için onu olduğundan daha önemli biri olarak algılıyordum. Fincanlara kahve koyarken konuşmaya başladı. Hikaye hoşuma gitti. Tam istediğimiz gibi. Bir üçüncü sayfa haberi. Çok iyi. Ancak bazı şeyleri gereksiz bulduğumu söylemeliyim. Çok fazla şeyin ucu açık kalmış. Bunları söylerken bir anda spirallenmiş dosyanın sayfalarını ileri geri çeviriyordu. Bense garip bir sarhoşluk içinde. Tüm bunları ben mi yazdım? O sayfalarda gözüme çarpan cümlelerin üzerimde ilginç bir dejavu duygusu yaratmasını tanık oluyordum. Daha önce yaşamıştım değil de daha önce yazmıştım duygusu. Sonra bir kağıt bulup çıkardı sayfaların arasından. Notlar, listesine bakarak gereksiz gördüğü yerleri nedenleriyle anlatıyordu. Aslında birçoğu doğruydu ama benim için her birinin bir anlamı vardı. Yer yer itiraz ediyor ama bazılarını kabul ediyordum. Şu gözlük satıcısının hikayesini tamamen çıkarmalısınız. Onlarca sayfa okuru hiç ilgilendirmeyecek savaş sahneleri yazmışsınız. Dikkati dağıtıyor. Sonra benzer bir durum taksi sürücüsü için de geçerli. Hain kardeşin deniz yolculuğu tamamen çıksın. Böylece roman da cebe sığacak büyüklüğe gelecek. Söylediği bölümleri atmayı kabul ettim. Ama figürasyon düzeyinde yer almalarında direttim. Onlarla karşılaşmalarım daha sonraki olaylarla tam olarak açıklayamayacağım bir ilişki içindeydiler. Bunların dışında saçma eleştirileri de vardı. Örneğin bir ara yanlış bir şey söylüyor olabilirim diye boyun kırarak şunu sordu. Bu neşideler neşidesi yerine Kur'an'dan bir bölüm koyamaz mısınız? Ya da tasavvufla ilgili bir gönderme. Güldüm. Siz benzer bir bölüm bulun koyalım dediğimde biraz kızdı. Daha yapıcı olmamı rica etti. Aldırmadım. O ana kadar söyledikleri bana göre ufak tefek ayrıntılardı. Ama şimdi listesini bir tarafa bırakmış, gözlerimin içine bakarak önemli bir şey söylüyordu. Bir de sonunu beğenmedim. Yani İzzet'in dramını okur olarak tam hissedemedim. Anlatıcının sorunları, yasak aşkı ön plana çıkmış. Aşk tamam da, yani sonunda İzzet'e söz hakkı vermeliydiniz. İzzet'in söyleyebileceği bir şey kalmamıştı. Emre Bey kaşlarını kaldırıp bilmiş bilmiş gülümsedi. Emin misiniz? Bu hikayenin kahramanı bence İzzet. Aslında Cevdet Bey de olabilirmiş ama öyle kurmamışsınız. Zaten cevap vermediğimi görünce sabırlı bir öğretmen tavrıyla öne eğildi. Kitabın sonunu ajansta benimle yaptığınız bu editoryal çalışmayla bağlamanıza itiraz etmedim dikkat ederseniz. Son zamanlarda bu gibi kendi üzerine kapanan hikayelerin moda olduğunun farkındayım. Her ne kadar bizim hedef kitlemiz bu tür bir numaradan hoşlanmayacaksa da sizin yazar olarak seçiminizdir. Saygı duyarım. İçimden güldüm. Hiç kimse kendine kitapta bir rol verilmesine dayanamaz. Elbette Emre Bey denilen şapşalın da koltukları kabarmıştı. Kitabın kaderini değiştiren editör rolünü sevmişti. Kendini vererek oynuyordu. Ancak merak ettiğim bu tavırların, bu konuşma biçiminin, bu yaklaşımın hangi okulda öğretildiğiydi? Proje olan tepkinizi bu biçimde ortaya koymanız, nasıl diyeyim, çok şık olmasa da kabul edilebilir. Benim size önerim bu yönde. Yani kitabınızın ruhuna aykırı değil. Merakla gözlerimi kırpıştırdım. Diyorum ki bir bölüm daha yazın. İzzet'in ağzından. Her şeyi bir de onun gözüyle görelim. Belki onun kafasında başka bir final vardır. Örneğin şöyle bir şey olabilir. Arkasına yaslanıp uzaklara bakarak aslında günlerdir üzerinde çalıştığı konuşmasını dikkatle seslendirmeye başladı. İzzet tüm okuduklarımızı kendisinin yazmış olduğunu anlatabilir. Babasının öz babası olmadığını öğrendikten sonra içine düştüğü bunalımı aşmak için Gaye'nin yardımıyla yazmıştır kitabı. Gaye bir psikologtu ve İzzet'e yaptığı öneri yazarak kendisiyle hesaplaşmasıydı. İzzet yaşadıklarının ağırlığını tek başına taşıyamayacağı için Önder karakterini yarattı. Çocukluğundaki hayal arkadaşına yardıma çağırdı. Aslında Önder diye biri hiç yoktu. Kendisinin hayali bir çeşitlemesiydi Önder. Benzer bir kaderi paylaşıyorlardı. Annesizlik, yalnız ve kayıp kadına aşık babalar. Sonra her şeyi paylaştılar. İlk bölümde metro ile eve yalnız başına dönüyordu. Gaye ile ilgili kuşkular vardı aklında. Babasıyla baş başa yemek yedikten sonra Gaye ile buluştu. Ertesi gece de beraberdiler. Tüm o aşk sahneleri İzzet ile Gaye arasında geçmişti. O gecenin İzzet için önemi şuydu. Gaye hakkındaki kuşkuları yok olmuştu. Aralarındaki mesafe o gece kalkmıştı. Kapıları o gece açabilmişti. İlk kez gerçekten birbirlerine dokunmuşlardı. Ama aynı gece babası gözaltına alınınca büyük bir vicdan azabı duyarak parçalandı. Yaşadığı aşkın cezalandırıldığı hissine kapıldığı için Gaye ile o gece sevişen kendisi değil de siz oldunuz Önder Bey. Hayal arkadaşı, olumsuz ikizi. Bu şekilde annesinin günahlarını da Gaye'ye yansıtmış oldu. Kendini parçaladığı gibi babasını da parçalayıp tersine çevirerek size olumlu bir baba yarattı. Ardından yaşanan sahnelerde de hep yalnızdı. Emirgan'da avukatla görüşme, Gaye'de telefon bekleme. Zaten çalan telefonu da kendisi açmıştı. Siz onun yerine neden konuşasınız ki? Sizi bir tampon olarak kullanıyordu. Kendini yaşadığı trajediden uzaklaştırmak için sizi ayrıntılı bir şekilde kurguluyor, her şeyi sizin ağzınızdan anlatıyordu. Sizi tasarlamak için o kadar ileri götürmüştü ki, 4-5 yıl sonra Datça'da yaşayacağınız mutsuz evliliği anlatan hikayeydi. Sırf sizin gerçekliğinizi artırmak için kurgulamıştı. Belki işin dozunu kaçırmış, sizi cezalandırmak için oldukça kötü bir hikaye hayal etmişti. Nasıl? Mantıklı değil mi? Böylelikle Gaye'nin sizden bu kadar kolay vazgeçmesi de anlam kazanıyor. Tüm taşlar yerine oturuyor. Tabii. Böylelikle şu anda Gaye'nin karnında taşıdığı bebek de size değil İzzet'e ait oluyor. O gecenin meyvesi. Bebek lafını duyunca irkildim. Emre Bey çok ileri gitmişti. Henüz benim bile farkında olmadığım şeylerden söz ediyordu. Ne bebeği? Kurguluyoruz Önder Bey. Heyecanlanmayın. Bu hikayenin böyle bir simetriye ihtiyacı olduğu da açık değil mi? Londra'ya gitmekte olan İzzet Gaye çiftinin bir bebeği olacaktır. Ve kadere bakın ki o bebeğin babası sizsiniz. Zavallı İzzet babasının kaderini tekrarlayacaktır. Gaye o gece şiddetli bir aşkın pençesine düştüğü için değil, aşktan daha karanlık bir kaderin gereği olarak yattı Önder'le. Bu işte sizin versiyonunuz. Yani eksik bıraktığınız hikayenin tamamlanmış sonu. İzzet'in finalinde ise sizi bir hayal arkadaşa dönüştüğünüz için bebeğin babası da İzzet olacak. Ve okuyucu rahat bir nefes alacaktır. Ne diyorsunuz? Biraz bozulmuştum. Sağlıklı bir değerlendirme yapmam zor görünüyordu. Aklımın içinden acımasız bir hesap yaptım. Birincisi, Gaye dönmemek üzere gitmişti. Bebek filan da yoktu ortada. Yani hikayeyi nasıl yazarsak yazalım, benim açımdan sonuç değişmeyecekti. İkincisi, Emre Bey'i reddetmek, bu işi bırakmak anlamına geliyordu. Buna değer miydi? Belki de değerdi, bilemiyorum. Ama o anda bu kitabı alıp eve dönmek düşüncesine katlanamadım. Başka çarem yokmuş gibi hissediyordum ve söylediklerini kabul ettim. Hiç olmazsa bu işi bir sonuca bağlamış olacaktım. Üstelik tüm bu hikayenin içinden sıyrılıp çıkmak da istiyordum. Bu İzzet'in ikinci hayatıydı. Tüm sorumluluğu o taşımalıydı. Ben hayal de olsa bir arkadaş olarak üzerime düşeni yapmıştım. Benden bu kadardı. 23. ayrımın sonu, sayfa 248.